Ben sözü Şükrü Bey'e bırakmak istiyorum. Öncelikle özel sektörün sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemesi için çalışan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu'nun başkan yardımcısı olarak sürdürülebilirlik odağına hem kişi hem de kurumlarınız olarak yaklaşımlarınızı paylaşmanızı rica edeceğim.
Çok teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Aslında kişi olarak niye sürdürülebilirlik konusuyla uğraştığımız, niye Hedefler İçin İş Dünyası platformunda çalıştığımın çok basit sebeplerini hem Emin'in hem senin bahsettiğin sorular çok net bir biçimde yanıtlıyor. Bugün tükettiğimiz üretimimizden çok fazla ve bu kaynaklar maalesef gelecekte bir şekilde elimizde kalmayacak. Dolayısıyla bu şekilde bütün kaynakları tüketerek üretimlerimizi gelecekte de sürdürmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla kişisel bazda bunu dünyanın bütün sorunlarıyla ilgilenen diğer dünya vatandaşları, bunlardan sorumluluk hisseden bir kişi olarak, bir sanayici olarak, bir mühendis olarak uğraşılması gerektiği ve bunun çok önemli bir sorun olduğu fikrindeyim. Ondan uğraşıyorum kişisel olarak. Kurumsal olarak yaptığımız işlerde gelecekte de aynı şekilde başarılı olmasını ve sürdürülebilir olması en önemli dileklerimizden bir tanesi. Bunun için de uzunca bir süredir işletmelerimizin gelecek dönemlere nasıl taşınacağı ile ilgili çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik konusu bundan 4-5 sene önce sadece çevre, karbon ayak izi gibi çok basit algılanıyor idi. Ama biraz konunun içine girip bakınca işletmelerimizin sürdürülebilirliği aslında birkaç boyutla mümkün. Bunlardan bir tanesi ve tabii ki en önemlisi toplumsal sorumluluğumuz, sosyal sorumluluğumuz, içinde yaşadığımız toplumun sürdürülebilir olması ve içinde yaşadığımız çevrenin sürdürülebilir olması, su kaynaklarımızın sürdürülebilir olması, atıklarımızın denetlenebiliyor olması. Dolayısıyla bu alanda bizim şirketlerimiz önemli çalışmalar yapıyor. Öte yandan sürdürülebilirlik deyince mesele bundan ibaret değil. Çalışanlarımızın mutlu olması ve işletmeye aidiyetlerinin yüksek olması çok önemli. Müşterilerimizin mutlu olması çok önemli. Çünkü müşterilerimizi mutlu edemezsek gene şirketleri sürdürmek mümkün değil. Öte yandan tüm paydaşlarımızın, yani tedarikçilerimizin, hissedarlarımızın, iş yaptığımız bütün herkesin, bütün zincirin bir şekilde mutlu olacak şekilde çalışmamız önemli. Kurumsallaşma da zaten burada işin içine giriyor. Dolayısıyla kurumsal olarak da sürdürülebilirlik yaklaşımımız böyle.
Çok teşekkür ediyorum. Civan, şimdi sözü sana bırakacağım. Öncelikle kendini tanıtır mısın? Hayatındaki dönüm noktalarından biraz bahseder misin? Ve yine sen de şirket olarak sürdürülebilirlikle ilgili yaptığınız çalışmalara biraz değinir misin?
Öncelikle hem Emin'in sunumu çok güzeldi, hem de Şükrü Bey de çok güzel anlattı. Çünkü sadece firmanın değil, toplumun da sürdürülebilir olması lazım, çevrenin de sürdürülebilir olması lazım. Dolayısıyla biz de şirket olarak bu konuda hep sürdürülebilirlik konusunda yaklaşımlarımız hep uzun vadeli ve stratejik olarak bakıyoruz bu konuya, özellikle ele alıyoruz. Ben kısaca hemen konuya girmeden önce kendimi tanıtayım. Denizliyim ama eğitim hayatım hep Denizli dışında geçti. Sabancı Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra aile işletmemizin kurucu neslinin babamın vefatından sonra aile işine dönmek durumunda kaldık. Tabii dönerken de özellikle üniversite eğitim hayatım boyunca çok fazla yurt dışına eğitimlere gidip, örnek veriyorum işte 2008'de Harvard'a gidip işte sınırları aşan inovasyon nedir ya da sürdürülebilir toplum için veya geleceğin teknolojileri nasıl biz kendi aile işletmelerimizle buluşturabiliriz? Bunlarla ilgili eğitimler almanında çok büyük etkisini gördüm. Sonrasında aile işine döndükten sonra kısaca bir aile işini de şöyle özetleyebilirim. Biz özellikle boyama alanında faaliyet gösteriyoruz. Kumaş boyama alanında. Yıllık 18 bin ton kumaş boyama kapasitemiz var. Arıtma tesisimiz var. Bu özel bir arıtma tesisi. Günde 10 bin metreküp su arıtıyoruz. Aynı zamanda da yine Çevre Bakanlığı'ndan onaylı laboratuvarımız var. Başka firmalarında atık su analizlerini ve ölçümlemelerini gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında da bir de mobil yazılım ve oyun stüdyomuz var. Aslında yazılım neden önemli? Çünkü bir dijitalleşme de aslında sizin sürdürülebilirliğinizi arttıran ve bu konuda sizin hem maliyetlerinizi düşüren hem de daha kolay karar almanızı sağlayan, hata oranlarını azaltan çok önemli bir faktör. Dolayısıyla hem sürdürülebilirlik yaklaşımı olarak hem son teknolojik makineleri fabrikamıza dahil etmemiz, hem dijitalleşmeye verdiğimiz önem, hem de veri analitiği ve anlamlandırmasıyla beraber, çünkü onunla ilgili de bu özellikle korona döneminde bir adım atarak bundan bir ay önce yeni bir şirket daha kurduk. Tamamen veri üzerine çalışan, veri analitiği üzerine çalışan bir şirket. Bunlarla beraber şirket olarak sürdürülebilirliğimizi sağlamak. Tabii ki çevre ve toplum için de birçok yaklaşımımız var. Veya üretimle ilgili de bunları da ilerleyen zamanlarda, ilerleyen dakikalarda sizlere örnekler ve uygulamalarla çok daha detaylı bahsedeceğim.
Aslında bu bahsettiğin yeni girişimlerde döngüsellik bakış açısından baktığımızda çok da anlamlı. Farklı sektörlerle işbirliği yapabiliyor olmak aslında bizim o döngüden koptuğumuz noktalarda bizi tekrar döngünün içine girmemizi sağlayacak en önemli etkenlerden. Global Fashion Agenda'nın McKinsey & Company tarafından yapılan bir anketinin raporunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen ay binlerce müşteri, tedarikçi ve üretici kanalında yanıtlanan sorular çerçevesinde çok güzel bir rapor sundular. Ve bu raporda çok çarpıcı bir sonuç elde edildi. Sürdürülebilirlik farkındalığının artması. Ankete katılan müşterilerin 2/3'ü küresel iklim kriziyle mücadele etmek için sürdürülebilirliğe önemin artık daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Raporda çok güzel örnekler var bundan sonraki süreçte neler olması gerekliliğiyle alakalı. En başta sosyal ve çevresel etkiler için tedarik zincir haritalaması önerisi var. Burada giydiğimiz bir kıyafetin üzerinde yer alan etiketinden, düğmesinden, astarından, fermuarından, boyanesinden, belki ipliğinin üretildiği yere kadar bile bütün tedarik zincirinin nerede yer aldığı ile ilgili bir haritalamadan bahsediliyor. Bu hem sosyal, o firmaların bulunduğu lokasyonların hem sosyal hem de çevresel etkisini takip edebilme imkanı sağlıyor. Ve böylece hızlı aksiyon alma imkanı elde ediliyor. Markalar tarafında ise güven ve marka inşa etmenin müşteri tarafından artık çok daha anlamlı bir noktaya geldiğini ve bu süreçte müşterileriyle doğru diyalog kuran markaların çok daha güvenilir bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte tedarik zinciriyle çok daha yoğun işbirlikleri yapma mecburiyeti söz konusu. Çünkü görüyoruz ki satın alma yöneticilerinin %45'i nakit akışının 6 ay içerisinde düzelmemesi durumunda tedarik zincirindeki oyuncuların yarısının finansal krizle karşı karşıya kalacağına inanıyor. Dolayısıyla bizler de tedarik zincirimizde yer alan tedarikçilerimizle çok daha farklı işbirlikleri, belki birleşmeler, belki satın almalar yapmak durumunda kalabiliriz. Rapor aynı zamanda döngüsel iş modeline geçişte de çok güzel örnekler sunuyor. Artık müşteri nezdinde de döngüsel iş modellerinin uygulanması gerekliliği vurgulanıyor. Müşteriler artık inanıyor ki daha kaliteli ürün üretilmesi, belki ikinci el satışların, kiralamaların, tadilat gibi süreçlerin artık markalar tarafından hızlıca aksiyona geçmesi gerektiğine inanıyorlar. Şu anda üreticiden müşteriye gidememiş ya da müşterinin mağazalarında, depolarında kalmış çok ciddi stoklar söz konusu ve dolayısıyla bu satılamayan ürünlerin sezonu kaymış durumda. Dolayısıyla bunlar da döngüsellik için fırsat demek. Dijital uygulamaların hızla uygulamaya geçmesi. Şu anda yaptığımız toplantı bile aslında bunun bir örneği. Bizler çok farklı lokasyonlarda yer alan konuşmacılar, dinleyiciler olarak artık dijital platformlarda hızlıca bir araya gelip toplantılar yapıp kararlar alıp işlerimizi uygular hale geldik. Bunun gibi tekstil sektöründe de daha önce belki ön izleme olarak izlediğimiz, takip ettiğimiz pek çok işte 3D printer, 3D provalar, defileler, pek çok farklı uygulamalar artık direkt olarak aktif hayatımızın, iş hayatımızın içerisine girecek. ve geleceğin e-iş modellerinin altyapılarının oluşturulması artık çok hızlı gerçekleşecek. Ve görüyoruz ki bugüne kadar internetten alışveriş yapmamış olan kişilerin %40'ı kadarı bu süreçte, bu 2 aylık süreçte internetten alışveriş yapar hale gelmişler. Ve bu kişiler diyorlar ki yeni dönemde %26'sı artık fiziksel mağazadan alışveriş yapmayacağını dile getiriyor. Dolayısıyla burada markalara, mağazacılara ciddi notlar söz konusu. Dijital uygulamalar ise ve yöneticiler inanıyorlar ki %45'i dijital dönüşümün artık hayatımızın içerisine gireceğine inanıyor. Ve %37'si de sanal provaların artık kumaşlar kesilmeden, dikilmeden, canlı mankenlerin üzerinde denenmeden müşterilerle üreticilerin bir araya gelmediği, sadece sanal ortamlarda buluştuğu ve sadece sanal çizimlerle bir araya geldiği ortamların artık güncel uygulama olacağını düşünüyor. Ben sözü tekrar Şükrü Bey'e vermek istiyorum. Küresel krizle mücadele ederken sizler bu süreci nasıl geçirdiniz şirket olarak? Ve bu süreçten bu süreci fırsat olarak mı, tehdit olarak mı gördünüz? Ve bu süreçten sonra ne gibi önlemler alarak ve ne gibi uygulamaları hayatınıza geçireceksiniz?
İşletmelerimizde bilinen çalışanlarımızı koruyacak, işletmemizi ziyarete gelen insanları koruyacak sağlık tedbirlerinin hepsini ilk günden itibaren aldık. Zaten bunların üstünde yeterince konuşuldu, devam ediyor, konuşulmaya da devam ediyor. Daha da öğrendiklerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Mayıs ayı başından itibaren kısmi de olsa çalışmaya başladık işletmelerimizde. Dolayısıyla burada aldığımız tedbirler açısından çok bir farklılık olduğunu sanmıyorum. Tehdit ve fırsat olarak nasıl okuyoruz, nasıl anlıyoruz konusuna gelince, bir kere bunun her şeyden önce Türkiye'deki tekstil ve konfeksiyon ekosistemi için önemli bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Şunun için bir tehdit oluşturuyor. Çünkü eğer müşterilerimizin taleplerinde bir daralma olacaksa ki şu anda var, ne kadar daralma olacağı ve nasıl geri döneceğimiz konusunda belirsizlikler sürüyor. Bu tedarik zincirinin içinde üretim yapan ve gerçekten dünyanın en önemli tedarikçi ülkelerinden biri olan Türkiye'de doğal olarak bir talep azalması ve talep azalmasına bağlı olarak da bazı işletmelerin zorda olmasını getirecek. Üstüne üstlük bu süreç içerisinde yeterli finansal kaynaklara sahip olmayan özellikle orta ve küçük işletmelerimiz McKinsey'nin raporunda da belirtildiği gibi gerçekten sıkıntıya düşecekler. Dolayısıyla burada yurt dışı müşterilerinin, yurt içi müşterilerinin taleplerindeki değişimden dolayı, azalmasından dolayı ve dönemin getirdiği finansal zorluklardan dolayı bir kere çok önemli bir tehdit burası. Öte yandan aynı zamanda önemli de bir fırsat, dünya için önemli bir fırsat. Çünkü gene daha önce McKinsey'in raporunda da gösteriyor, dünya bu sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Tüketicilerin bu konudaki farkındalığı arttı. Dolayısıyla kaynakların doğru ve etkin kullanımı için de ben bunun çok önemli bir fırsat yarattığını düşünüyorum bu pandemi sürecinin. Firma olarak da biz bu süreç içerisinde daha önce uğraşmadığımız, daha önce gitmediğimiz teknik tekstil şirketlerimizde ilgi alanımız içinde olmayan sağlık endüstrisine yönelik kumaşların üretimini araştırmaya ve hatta denemeye başladık. Onların testlerini yapmaya başladık. Burada bizim firma adına bir fırsat gördüğümüzü teknik kumaşlarda, sağlık sektörüne yönelik teknik kumaşlarda ve bu konuda çalışmaya başladığımızı söyleyebilirim.
Çok teşekkürler. Civan, siz nasıl geçirdiniz bu süreci firma olarak ve bundan sonraki iş yapış şekillerinizde neler değişti ve değişecek?
Şükrü Bey'in dediği gibi birçok tedarik zincirinde bazı kırılmalar ve pazarda bir daralma vardı. O yüzden de özellikle Denizli'de birçok fabrika üretim ara verdi. Ama biz üretime ara vermeden devam ettik. Bunun 3 tane sebebi vardı aslında. Bu şekilde ilerlememizin. Bir, çoğu fabrikanın kapalı olması onunla çalışan müşteri hattının yani sipariş hattının bize gelmesini sağladı. Ve eğer 2 ay boyunca biz iyi hizmet verebilirsek, sonuçta o müşteri de 2 ay boyunca artık sana alıştığı için orada sen kendi yeni bir sipariş hattı oluşturabiliyordun. O yüzden fabrikaların yarısından fazlasının kapalı olması onlara gelen ya da birikmiş olan siparişlerin bize yönlenmesini sağladı. Onu avantaja çevirmeye çalıştık. İkincisi tabii ki üretime devam etmemizin diğer en büyük sebeplerinden bir tanesi nakit akışımızı sürdürülebilir kılmak. Sonuçta üretimde bir azalma olsa da bizim genel giderlerimizi yine de yaptığımız işler karşılıyordu. Üçüncüsü de şöyle bir durum vardı. Biz havlu üzerine çalışıyoruz. Yani yapmış olduğumuz kumaş şeyi ağırlıklı olarak %90 18 bin tonun içerisinde havlu. Havlu da aslında bakarsanız bir hijyen ürünü. Normalde işte ortak kullanım banyo alanlarında bir tane el havlusu bulunurken bugün birçok yerde herkesin kendi kişisel el havlusu ya da yüz havlusu bulunmaya başladı. Dolayısıyla bu havlu adetlerinde ve siparişlerinde de bir artışa sebep oldu. Biz onu da iyi değerlendirmiş olduk bu vesileyle. Yani almış olduğumuz büyük tonajlı siparişler de oldu Mart ve Nisan aylarında. O da bu dönemi daha diğer fabrikalara nazaran daha iyi geçirmemizi sağladı. Yine Şükrü'ye de çok katılıyorum. Özellikle sağlık ve teknik tekstil konusunda talepler çok fazla geldi. Özellikle antivirüs kumaş üzerine. Bundan önce antimikrobiyal ve antibakteriyel zaten kumaşları 25 yıldır üretiyorduk, yapıyorduk. Ama antivirüs kumaş yoktu yani. Çünkü virüs ve bakteriler bildiğiniz gibi farklı şeyler. Dolayısıyla biz de hızlı bir şekilde antivirüs kumaşın numune çalışmalarını yaptık. Ama oradaki de en büyük sıkıntı şu anda projenin hayata geçirilememesinin tek kullanımda antivirüs özelliğinin gitmesi. Yani mesela normalde bir antibakteriyel bir havlu yaptığınız zaman en az 25 yıkama garantisi veriyoruz. Biz yani 25 yıkamaya kadar bu antibakteriyel özelliği koruyabilirsin şeklinde. Ama şu anki yaptığımız ARGE çalışması bunu bir fırsata çevirmek amacında nasıl biz bu tek kullanımlı işte Almanya'daki bununla ilgili kimya, tekstil, teknoloji fabrikalarıyla iletişim halindeyiz. Nasıl bir yıkamayı çok daha fazla yıkamaya çıkartabiliriz? Çünkü evet o an alıyorsun kıyafeti, senin tüm antivirüs özelliği var, seni virüslerden koruyor ama bir defa yıkadığında tüm özellik kayboluyor. Şu anki bizim geliştirdiğimiz çalışmada onun yıkama sürelerini arttırmaya çalışıyoruz. Onun dışında iş yapma biçim değişikliği olarak normalde tekstil olabildiğince insan odaklı bir sektör ve kumaşa dokunmak, görmek, hissetmek gerekiyor. Ama biz yine de müşterilerle olabildiğince online ortamlarda görüşme sağlayıp o tarafta da yani dijitalleşme üretiminden de öte müşterilerle, tedarikçilerle ilişkiler tarafında arttırdık. Tabii ki de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu hijyen kurallarını birebir harfiyen uygulamamız dışında da ek olarak normalde bizim üretimimizde her makineye, bir kişi ya bir ya da iki makineye bakıyordu. Ama bu sosyal mesafeyi de korumak adına biz bir kişinin üç makineye birden bakacak şekilde bir organizasyon yaptık. Dolayısıyla yani optimum seviyeye indirdik çalışan sayısını. Geri kalan çalışanları da dönüşümlü olarak yıllık izinlere gönderdik ve bu süreci şu anda tamamladık. Bugünkü geldiğimiz noktada da üretimimiz COVID öncesi gibi güzel bir şekilde şu an randımanlı devam ediyor.
Tam da bu noktada aslında tek kullanımlık işte maskeler, tulumlar vesaireler yani şu anda tek kullanımlık ürünler artık daha da fazla artmış durumda. Dolayısıyla aslında bu süreç biraz da çelişki de yaratıyor döngüsel ekonomi bakış açısıyla baktığımızda. Şimdiye kadar şirketlerinizde yaptığınız döngüsel ekonomi uygulamaları nelerdir Şükrü Bey? Bize biraz örnek olması açısından, biraz feyiz vermesi açısından ve bundan sonraki süreçte bizi dinleyen diğer firmaların da kendilerine uygulama örneği olarak alabileceği örneklerden bahsedebilir misiniz?
Yaptığımız şeylerden kısaca bahsetmekten memnun olurum. Bir kere öncelikli olarak şirketlerimizi çok kısaca anlatmak isterim uygulamalara geçmeden önce. Bizim ana şirketimiz, amiral gemimiz Sunu Tekstil. Sunu Tekstil kendi tasarımlarıyla Avrupalı, özellikle Avrupalı tedarikçilere, zincirlere konfeksiyon ihracatı yapan şirket. İkinci şirketimiz Ekoten Tekstil. Ekoten de özellikle örgü kumaşları üreten örme ve bir boyama tesisi. Dolayısıyla kumaş üreticisi. Hem Sunu Tekstil'in kumaş tedarikçisi, hem yurt dışında kumaş satıyor, hem yurt içinde de diğer ihracatçı firmalara kumaş satıyor. Üçüncü firmamız da Jimmy Key markamız ve mağazalarımız. Hızlı Moda grubu diyoruz bu üç şirketi. Ama tekstil, teknik tekstil şirketleriyle beraber yaptığımız bence en yararlı uygulamalardan bir tanesi, yaklaşık iki sene önce bir sürdürülebilirlik komitesi kurmamız oldu. Bu komite bütün şirketlerimizin yönetim kurulu üyelerinden, şirketlerimizin genel müdürlerinden ve ayrıca da konuyla ilgili olan çalışanlarımızdan oluştu. Komitenin amacı bütün bu çalışmaları koordine etmek, denetlemek, hedeflemek, sürdürülebilirlik raporumuzu hazırlamak ve bu çalışmaların olabildiğince bütün çalışanlar tarafından da duyurulmasını, iletişimi sağlamak, onların katılımını sağlamak. Bu yönde gerçekten hedeflerimizi önemli ölçüde ulaştığımızı düşünüyorum. Şirketler bazında yaptığımız ya grup bazında yaptığımız konulara gelince çok gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi Ekoten'de son 5 yıl içerisinde kilogram başına su tüketimimizi %40'tan daha fazla azaltmak oldu. Bunu yaparken proseslere odaklandık. Makinalarımızı değiştirdik, yatırım yaptık. Ama şöyle düşünün, şu anda azaltılmış haliyle Ekoten, ki orta büyüklükte bir boyhanedir, günde 1600 ton su kullanıyor. Bu Anadolu'da birçok şehrin günlük su ihtiyacından daha fazladır. Dolayısıyla biz bunu yaklaşık yarıya kadar 3000 tonlar civarından, 2008-3000 ton civarından buraya getirdik. Bence bu sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi. Onun ötesinde bütün şirketlerimizin ortak olarak, farklı olarak yönettiği bir takım çalışmalar var. Mesela özellikle ambalaj ve paketleme konularının azaltılmasına yönelik olarak yaptığımız küçük gibi gözüküyor şu anda ama 2019'dan işte çalışmaların başladığından bir senelik bir çalışma olduğunu düşünün bunun. Bunun yansıması, ambalaj kullanımına yansıması aşağı yukarı 185 tonlardan 140 tonlara düşmüşüz demektir. Bir 40-45 ton daha az Ekoten'in kumaşlarını satarken daha az ambalaj malzemesini, kağıt, karton ve naylon plastik kullandığını görüyoruz. Aynı şekilde Sun Tekstil'in paketlemede kullandığı malzemelere eğer bakabilirsek, Sun Tekstil yılda yaklaşık 40 milyon hatta biraz daha fazla ürün ihraç ediyor. İhracat başına kullandığımız ambalaja bakarsak, bu da 1850-2000 tonlardan 1300 tonlara düşmüş. Buradaki çok daha anlamlı bir kağıt ambalaj kullanımı düşüşü var. Bir başka azalttığımız ve başarılı olduğumuzu düşündüğümüz konulardan bir tanesi de firelerimizi azaltma. Bir kumaş üretimi sırasında kaçınılmaz bir biçimde kumaş fire haline gelir. Yani 100 kilo iplikle başladığınız zaman 90-92 kilo kumaşla çıkabilirsiniz. Buradaki azalma da gerçekten çok önemli. Ayrıca tabii bu çok önemli de bir kazanç sağladı firmaya. Hem atıklarımızı azalttık hem de çok önemli bir biçimde de buradan sokağa döktüğümüz, kırpıntıcılara verdiğimiz gerçekten geri dönüşümcülere bir kısmını aktarabildiğimiz kumaşlar bir değer olarak kaldı. Burada da hem teknoloji yatırımı hem de süreçlerin iyi yönetimi, süreçlere bakmak çok önemli fayda etti. Son olarak da geri kazanım konusunda neler yaptığımızı söyleyebilirim genel olarak. Bu geri kazanımda birkaç tane şey var, önemli konu var. Bunlardan bir tanesi arıtma artıkları. Diğeri bizde bir çok yüksek verimli ve çevreye hiçbir zarar vermeyen endüstriyel bir kömür buharı elde ettiğimiz sistemi var. Bunun çıkarttığı küller var. Bu küllerin kullanımını, çimento fabrikalarında kullanımını sağlayarak çok önemli bir yeniden kullanım oranımızı arttırmış olduk. Eskiden bunları sahada biriktiriyorduk. Ondan sonra da çöp olarak atılıyordu. Çimento fabrikalarıyla görüştük. Çevre İl Müdürlüğü'yle görüştük. Bakanlıkla görüştük, yazıştık. Ve neredeyse haftada 50 ton civarında çıkan külümüzü çimento fabrikalarına vererek geri kullanımını, tekrar kullanımını sağladık. şirketlerdeki uygulamaları çok özet, ana uygulamaları bu şekilde anlatabiliriz.
Çok teşekkürler Şükrü Bey. Gerçekten izlediğimiz zaman görüyoruz ki yaptığımız çalışmaların faydası hem bize hem de paydaşlarımıza ciddi feyiz veriyor.